Maliye Politikası Blok 32. Sıra sizde 3. Stagflasyon iki temel ekonomik sorunun bileşimini yansıtmaktadır. Bunlar enflasyon ve işsizliktir. Fiyat istikrarsızlığının ortaya çıkardığı sosyal maliyetler vardır. Bunlar arasında kaynak tahsisinin bozulmasına bağlı olarak kaynakların etkin kullanılamaması, gelir dağılımının bozulması, ödemeler dengesinin olumsuz etkilenmesi, tasarruf hacminin azalması sayılabilir. İşsizliğin ortaya çıkardığı sosyal maliyetler arasında ise üretim hacminin azalması, büyüme hızında yavaşlama, sosyal transferlerin artması, yoksulluğun artması, insanların yaşam kalitesinin düşmesi ve bunlara bağlı olarak diğer dolaylı etkiler sayılabilir. Sıra sizde 4. Stagflasyonla mücadelede önerilen politikaların her zaman başarılı olması beklenemez. Çünkü ekonomik koşullar zamanla değişime uğrar. Değişimin yönüne bağlı olarak da sorunların yeniden tanımlanması ve buna bağlı olarak alınması öngörülen alternatif politikaların değişimi ve uyumu gerekli olur. Ayrıca stagflasyonla mücadelede önerilen politikaların her birinin kendine özgü avantajları ve sakıncaları vardır. Bunların da dikkate alınması gerekir. Gelirler politikasının en katı hali ile uygulanması durumunda enflasyon önlenebilir. Ancak nispi fiyat yapısı bozulur. Bu durum uzun vadede sürdürülemez. Vergi sisteminin kullanımını öngören vergi temelli gelirler politikasının uygulanması için kurumsal yapının değiştirilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle de henüz uygulama alanı bulmamıştır. İndeksleme tek başına uygulandığında yeterli düzeyde başarı sağlamaz. Çünkü indeksleme fiyat artışına bağlı olarak bazı parasal değişkenleri el değerinde tutma işleminden ibaret olup sadece enflasyonun etkisini ortadan kaldırabilir. Üretimin teşvik edilmesi ve toplam arzın artırılması politikası vergi indirimini araç olarak kullanmaktadır. Bu politikanın başarılı olması Laffer eğrisinin hangi konumda olduğu ile de ilgili bulunmaktadır. Sektörel politikalarla ancak belli sektörlerden kaynaklanan sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Birlikte uygulanabilecek politikaların sakıncaları ve avantajları da karşılaştırılarak uygulanmasına karar verilebilir. 7. Ünite Stagflasyon ve Maliye Politikası 143. Bu üniteyi tamamladıktan sonra bütçe açığı kavramını kamu açığı ile karşılaştırmalı olarak tanımlayabilecek, bütçe açığı konusunun farklı yaklaşımlar tarafından nasıl ele alındığını açıklayabilecek, bütçe açığının farklı finansman yöntemlerinin ekonomide iç ve dış dengeler üzerinde ne tür etkiler oluşturduğunu değerlendirebilecek, bütçe açıklarının farklı finansman yöntemlerinin ödemeler dengesi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu ayırt edebilecek, devamlı ve artan bütçe açıklarının maliye politikası uygulamasına ne gibi sınırlamalar getirdiğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar kamu açığı, bütçe açığı, birincil bütçe dengesi, rica borcu, hipotez, borçların monetizasyonu, senyoraj, hakkı, ponzi tipi, borçlanma, hoş olmayan monetarist açıklama içindekiler, giriş, bütçe açığı kavramı, maliye politikası açısından bütçe açığına yaklaşımlar, bütçe açığı sorunsalı, maliye politikası, bütçe açığının finansman yöntemlerinin ekonomik etkileri, bütçe açıklarının finansmanı ve ödemeler dengesi, bütçe açıklarının maliye politikası uygulamalarına getirdiği sınırlamalar, bütçe açığı sorunsalı, giriş, kamu kesimi tanımı, merkezi devletten daha geniş olarak yerel idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve kamu iktisadi teşebbüslerini de kapsayan çok geniş bir alanı ifade eder. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonlar gibi bazı kuruluş ve bütçe türlerinin günümüzde önemi azalmış, hatta bir kısmı tümü ile ortadan kaldırılmış olmakla beraber kamu kesimi kavramı, kapsadığı kamu kurumları ve yönetimler itibariyle bütçe kavramından geniştir. Bütçe açığı kavramı bu tanımlama çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları bütçe açıklarının toplamına kamu açığı ya da kamu kesimi borçlanma gereksinimi, sadece merkezi devlet bütçesinin açıklarına ise bütçe açığı ya da merkezi bütçe borçlanma gereksinimi adı verilir. Bütçe açığı kavramı bütçe içinde yer alan kamu harcamaları ile vergi ve harç ve benzeri gibi olağan bütçe gelirleri arasında harcamalar lehine olan farkı gösterir. Diğer bir deyişle olağan bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını karşılamada yetersiz kaldığı, yani bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerinizi aştığı bölüm bütçe açığı olarak tanımlanır. Görülüyor ki bütçe açıkları kamu açıklarının en önemlisi olmakla beraber ancak bir bölümünü oluşturmaktadır. Bütçe açığı kavramı için bilgilere www.ekodialog.com/konular/but-acg.html adresinden ulaşabilirsiniz. Bütçe harcamalarının yapılabilmesi için devletin belirli kaynaklara sahip olması ya da bu kaynaklara ulaşma gücünü elinde bulundurması gerekmektedir. Diğer bir deyişle bütçe harcamalarının bir şekilde finanse ediliyor olması gerekir. Yukarıda da tanımlandığı üzere harcamaların tümünün olağan bütçe gelirleri ile karşılanması durumunda bütçe denkliği söz konusudur. Harcamaların tümünün bütçe olağan gelirleri ile karşılanmadığı durumda ise bütçe açığından söz edilir. Bireysel veya aile bütçelerinin aksine kamu bütçesinde devamlı açık oluşabilmesi, vergi salmanın ve para yaratmanın kamusal güç olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, birey ya da aile bütçelerinde önce gelir tahmini yapıldığı halde, kamu bütçesinde önce gider tahmini yapılır. Bunun nedeni, bireyler ya da aileler para basma ya da uzun dönemli borçlanma gücüne sahip olmadıkları halde, devletler vergi salma ve para basma gücüne sahiptirler. Kamu bütçelerinde birinci aşamada kamu harcamalarının saptanması, ikinci aşamada ekonomik ve sosyal koşullara göre vergi ve diğer gelirlerin saptanması kuralı geçerlidir. Vergilerle karşılanamayan harcamalar ise kamu borçları ile karşılanır. Kamu açığı, tüm kamu kurum ve kuruluşları bütçe açıkları toplamıdır. Bütçe açığı, olağan bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerini aşan miktarıdır. 146 Maliye Politikası I vergiler ve diğer olağan kamu gelirleri ile karşılanamayan kamu harcamaları için hazine aracılığı ile borçlanma yoluna gidilir. Kamu borç yönetimini üstlenen hazine ya Merkez Bankası'ndan borç alır ya da Merkez Bankası dışı kaynaklardan borçlanma yoluna gider. Merkez Bankası'ndan borçlanma işlemi, halkın arasında para basma olarak bilinen, teknik olarak piyasaya çıkmamış olup Merkez Bankası kasalarında steril olarak tutulan paraların devlet bütçesinde kullanılmak üzere hazine üzerinden devlete borç verilmesi sürecidir. Bu işlemde Merkez Bankası iç varlık adı altında almış olduğu hazine senetleri karşılığında hazineye, yani devlete borç verir. Böylece piyasaya yeni satın alma gücü sürülmüş ve para tabanı genişletilmiş olur. Hazine, Merkez Bankası dışında özel bankalar aracılığı ile borç verilebilir, piyasalardan da borçlanabilir. Bu süreçte hazine belirli aralıklarla ihaleye çıkar ve en düşük faiz oranından borç vermeye razı olan finans kuruluşundan borç alır. Hazineye borç veren finans kuruluşu da çeşitli kanallardan bu borcu özel tasarruf sahiplerine yansıtabilir. Bu durumda piyasaya yeni satın alma gücü sürülmemiş, devlet borç verilebilir fonlar piyasalarına yeni talep eden olarak girmiş olur. İleride açıklanacağı gibi bu iki sistem ekonomide fiyatlar ve faiz oranı üzerinde farklı sonuçlar oluşturur. Bütçe açığı zamanla vergilerin yükseltilmesi yoluyla ortadan kaldırılabilir. Bu durumu açığın finansmanı olarak değil, açığın kapatılması olarak ele almak gerekmektedir. Harcamaların vergilerle karşılanan bölümü dışında kalan kısmının borçlanma ile karşılanmasına bütçe açığının finansmanı adı verilir. Aşağıda tüm koşulların sabit tutulduğu şeklindeki akademik tartışma kuralına uyularak, yani bütçe harcamaları tutarı ve bileşiminin sabit olduğu varsayımı altında sadece açığın finansmanının etkileri konusu açıklanacak. Bütçe açığının alternatif finansman yönteminin etkileri fark etkisi ya da diferansiyel etki olarak ele alınacaktır. Burada iki noktaya vurgu yapılmasında yarar vardır. Birinci nokta, bütçe politikaları açısından bakıldığında açıklara yaklaşımda iki farklı görüşün uygulama alanı bulmuş olmasıdır. Ekonomik dengelerin sağlanmasında devlete aktif görev veren Keynesyen görüşe göre iradi olarak bütçe açığı verilmesi gerekmektedir. Bu görüşte bütçe açığı bir sorun olarak değil, maliye politikasının temel aracı olarak iradi politika bağlamında ele alınmaktadır. İkinci görüşte ise bütçe açıklarından kesinlikle kaçınılması gerektiği, tam tersine ekonomik dengeleri bozucu etkisi olduğu ileri sürülmektedir. İkinci nokta ise bütçe açıklarının sanki ekonomilerin vazgeçilmez sonucu imiş gibi ortadan kaldırılması yönünde zaman zaman zorlayıcı politikaların uygulandığı dönemlerde ve açığın çok büyük bir sorun olarak görüldüğü zamanımızda dahi bir türlü tümüyle çözüme kavuşturulamamasıdır. Yıllık bütçe açıkları ve kamu açıkları akım halinde açık kavramı ile tanımlanır. Akım halindeki açıkların yıllar itibariyle ödenmemiş birikmiş tutarları ise stok olarak açık şeklinde tanımlanır. Her iki şekilde ifade edilmiş açık kavramının da milli gelir oranla belirli boyuta tutulmasının ekonomik istikrar ve kırılganlık politikaları açılarından çok büyük bir önemi vardır. Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu Maastricht ölçütüne göre kamu açığının akım kavramı milli gelire oranının %3'ü, borç stokunun milli gelire oranının da %60'ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi halde ekonomik kırılganlık ortaya çıkar ve böyle bir ekonominin hem uluslararası borçlanma faizi risk oranı yükselir, hem de uluslararası piyasalardan borç temini zorlaşacağından ve içeride nakit tutmada zorluklar oluşacağından faiz oranı olağanüstü yükselir ve bu durum ekonomiyi riskli kılar. Bütçe açığı, hedeflenen politikalara göre iki şekilde ele alınabilir. Tüm kamu harcamalarının dahil edildiği birinci tanımlamada ne kadar borçlanma gereksiniminin taşınabilir olduğu saptanabilir. Bu hesaplamada tüm kamu harcamaları ile vergiler ve olağan bütçe gelirleri arasındaki fark hesaplanır. Vergi ve olağan bütçe gelirleri toplam kamu harcamaları olarak formüle edilen tanımlamanın sonucuna nihai bütçe dengesi adı verilir. Tanımlamada denge kavramı kullanılıyor olmakla beraber her durumda denge sağlanamaz. Formülün sonucunun sıfır olması denk bütçe, artı olması bütçe fazlası ve eksi olması ise bütçe açığı durumunu gösterir. Bütçe açığı ile ilgili diğer bir tanımlamada ise toplam kamu harcamalarından faiz ödemeleri çıkartılır ve sonuç vergi ve olağan bütçe gelirleri ile karşılaştırılır. Vergi ve olağan bütçe gelirleri, toplam kamu harcamaları, faiz ödemeleri, böylece formüle edilen açıklamada bulunan sonuca birinci bütçe dengesi adı verilir. Birinci bütçe sonucunun da nihai bütçe sonucunda olduğu gibi her hal ve koşulda denge durumunda olması söz konusu değildir. Duruma göre birinci bütçe açığı veya birinci bütçe fazlası ya da başka bir ifade ile faiz dışı fazla ortaya çıkabilir. 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 147 birinci bütçe sonucu özellikle borç yönetimi bağlamında önemlidir. Borç ödemelerinde faiz yükü bütçede transfer harcaması kalemi olarak gösterilir. Ana para yönetimi ise bütçe çetveline ek olarak borç yönetim tablosunda verilir. Ekonomik duruma ve uygulanan politikalara göre eğer borçlar çevriliyor, sadece faiz ödemeleri yapılıyorsa bütçede birincil fazlanın faiz ödemelerine eşit olması gerekir. Birincil fazlanın faiz ödemelerinden fazla olması borcun ana para bölümünden de ödeme yapıldığını gösterir. Bu durumda zaman içinde borç stoku eritilmiş olur. Aksi durumda yani birincil bütçe fazlasının borç faiz miktarından az olması durumunda ise faiz ödemeleri içinde yeni borçlanmaya gidildiği, dolayısıyla borçlanmanın artarak devam ettiği ve borç stokunun yükseldiği anlaşılır. Görülüyor ki birincil bütçe sonucu ile borç faizi arasındaki ilişki, kamu borç stoku üzerinde etkili olarak borç yönetiminde önemli bir araç ve göstergedir. Türkiye'deki bütçe açıklarının büyüklüğüne ilişkin verileri ekonomi ile ilgili kamu kuruluşlarının sitelerinden izleyebilirsiniz. Örneğin, Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinin istatistikler bölümünde, kamu finansmanı istatistikleri başlığına tıklandığında bütçe açıklarına ilişkin veriler elde edilebilir. Yine, istatistikler bölümünde Hazine İstatistik Yıllığında bütçe açıklarının gelişimine ilişkin bilgiye ulaşmak mümkündür. http://www.hazine.gov.tr Birincil bütçe dengesi. Vergi ve olağan bütçe gelirlerinden toplam kamu harcamaları artı faiz ödemeleri çıkartıldıktan sonra kalan miktardır. Sıra sizde borç stoku ile faiz dışı fazla arasındaki ilişkiyi borç yönetimi açısından nasıl değerlendirirsiniz? D. Maliye politikası açısından bütçe açığına yaklaşımlar. Maliye politikası açısından bütçe açığı ile ilgili görüşler, açığın ekonomideki rolü ve etkileri açısından ana akım ekonomistleri ve radikaller olmak üzere iki ana grup olarak ele alınabilir. Aşağıda ana akım ekonomistlerin görüşleri neoklasikler, Keynesyenler, monetaristler ve ricarcılar başlığı altında ayrı ayrı ele alınmakta. Daha sonra ise radikal yaklaşım açıklanmaktadır. Neoklasik yaklaşım, neoklasik ekonomistler ekonomik işleyişte piyasanın optimum kaynak ve adil gelir dağılımı sağlayacağı varsayımı ile piyasa dengelerinin bozulmaması için bütçenin denk olması gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Klasiklere göre, ürün piyasalarında tüketim ve yatırım harcamaları dengede olup tasarrufun yatırıma eşit olduğu durumda, ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla kamu bütçesinin de denk olması gerekmektedir. Şöyle ki, bireysel gelirin elde edilen ve harcanan miktarlarının eşit olduğu, yani tasarruf-yatırım denkliğinin sağlandığı durumda, kamu kesimi gelir ve harcamaları toplamının da eşit olması gerekir. Böylece, ekonomide tüm kesimlerin gelirleri ve harcamalarının eşitlenmesi durumunda piyasa denklikleri sağlanmış ve ekonominin denge koşulu oluşturulmuş olur. Birinci ünitede belirtildiği gibi neoklasikler kamu kesiminin eşitliği yanında hacim olarak da küçük olmasını ve harcamaların finansmanının ekonomik kararları etkilemeyecek tarafsız vergilerle yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe göre kamu kesimi ve bütçe sadece bazı kamusal ihtiyaçların karşılanmasında işlev gören pasif bir kesimdir. Neoklasikler kamu kesimine bazı toplumsal ihtiyaçların karşılanması dışında hiçbir ekonomik işlev yüklememiş, devletin tümü ile yansız kalmasını tercih etmişlerdir. Maliye Politikası 32 No'lu bloğun sonu.